هيمض عيني قبل ما امشي.
Merhaba Alar, Fidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Hikmet Hanım. Bugün Matmazel Luna Süreyya ve Servet'le beraber A.L. Wiseman'ın Oyuk Topraklar, Hollow Land isimli kitabını konuşacağız. Bu kitap 2007 yılında yayınlanmış ve İsrail işgalinin nasıl mekana, Filistin'in coğrafyasına şekillendirdiğini anlatan, bu işgal teknolojilerini, özellikle çevremizdeki fiziksel koşulları ve Filistin mimarisini manipüle ederek nasıl işgalin yenilen, üretildiğini anlatan çok enteresan, çok güçlü bir kitap. Bu kitabı bize Matmazel Luna tavsiye etti. Biz Filistin mevzusunda ne yapabiliriz diye bayağı uzun bir şekilde tartışmalarda, konuşmalarda bulunduk. Platformumuzu Filistin direnişini desteklemek açısından nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüzde akademik bir kitabı, dört akademisyen, sosyal bilimci kadın olarak tartışmanın ve kamuoyunun göz önüne belki de çok fazla yansımayan içerikleri konuşmanın iyi bir çeviri hareketi olabileceğini düşündük. O yüzden akademik bir kitap seçtik diyebiliriz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı kızlar?
Bu konuda anlaşmazlıklarımız oldu. Benim farklı çekincelerim var. Ama şimdi konuyu oraya çekmek istemiyorum. O yüzden vaktimiz kalırsa bölümün sonunda bunu tartışırız. Ya da başka bir bölüm çekersek o zaman tartışırız diye düşünüyorum. Ben önemli bir tartışma olduğunu düşünüyorum yani bunu yine de. Bu konuyu nasıl konuşmak lazım? Şu an hepimiz böyle bir İkincil mi denir? Öyle bir şey denir. Hani bir travma yaşamıyorsun ama şahitlik üzerinden bir travma söz konusu. Ve hani ne yapacağını bilememe hali var. Bunun getirdiği gerginlik, üzüntü böyle bir aramızda da bir ne yap? Benim üstümde çok bir ne yapacağını bilememe hali var açıkçası. Ve çok fazla gruba da yansıttım. Ama sonucunun da hiçbir şey yapmamak olmaması için en çok üzerinde anlaştığımız noktadan başladık yani.
Ya bu özellikle bir şeyler olurken oturup birkaç yol var yani mesela işte hani televizyonda yorum yani bir şey olduğunda nedir mesela Ortadoğu uzmanları çıkar ve böyle saatlerce konuşur sonra gündem değişir o uzmanlar başka bir şeyin uzmanına dönüşür ve geri gelirler yani. Bir şey olurken onun bilgisi hakkında konuşmak hani gündem bu falan deyip bunu yapmaktan çekindik açıkçası biraz ama ben birazcık daha önce Filistin'le ilgilendiğim dönemleri düşündüm. Filistinli arkadaşlarımın oraya gittiğimdeki sohbetlerimizde bu konuları konuşma, aktarma ve dünyaya duyurma isteklerini hatırladım bu kitabı okurken. Bu hafta özellikle hatırladım. Ben de birkaç haftadır çok ümitsizim. Yani bunları konuşmak kesinlikle olduğundan daha büyük anlaşılmamalı bence de. Yani yaptığımız her aksiyon kendi ederi kadar kıymet görmeli diye düşünüyorum. Bu hem bizim toprağa ayağımızın sağlam basması, gerçekçi olmamız hem de daha çok yapılması gereken şey varsa onları yapmak için bize bir başlangıç olması için bence önemli. Ama bugün hani bu kitabı ben niye önerdim? Niye ben bu kitabı 10 yıldır aklımdan çıkmıyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bence hani Filistin meselesi, bu işgal meselesi bu süreçte gördüğüm kadarıyla özellikle biraz böyle iki tarafta suçlu falan gibi yorumlayan insanlar için dünyanın her yerinde Türkiye'de de dahil ve hani bu Ekim ayında Hamas'ın roket atmasıyla olaylar başlamış gibi sunulan bir narratif var şu an. Ya bir işgal var ama hani iki eşit güç bir şekilde sınırlar var orada çatışıyor falan gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Bunun başarılı bir PR çalışması olduğunu da düşünüyorum yani birçok medya platformunda diyeyim. Ama hani şunu anladım, bu süreçte Filistin'e destek verme konusunda tereddütün altında yatan bence isteklerden biri ki bu biraz benim tez konumda da zamanda okuduğum şeyler üzerineydi. Hani o yüzden bir iki kelam etmek istiyorum. Gerçekten Filistin'e destek vermek için oradaki imajın sürekli ağlayan, sürekli fakir, çaresiz kalmış bir anne çocuk ya da çok mağdur bir erkek görüntüsü olması gerekiyor gibi bir şey var. Bunun dışında Filistin'in ekolojisi, Filistin'in tarihi, Filistinli güçlü bir insan, bağıran bir insan, taş atan bir insan, direnen bir insan. Başka her türlü kompleksitede Arap düşmanlığı sadece Türkiye'deki değil, dünyada da aşırı oryantalist şeylerin ne denir, reflekslerin devreye girdiğini görüyoruz. Çok uzun bir introduction yaptım ama işgal denilen şeyin ya da hani bu yüzyılda sömürgecilik neye benziyor denen şeyi bu kitabın çok iyi anlattığını düşünüyorum. Bu adam bir mimar A.L. Wiseman ve adli mimari çalışıyor İngiltere'de yanlış bilmiyorsam. Böyle bir şeyleri var yani siteleri falan var. Ve aslında bu mimari sadece hani evler nasıl yapılıyor gibi değil. Bayağı işgal için kullanılan materyaller nasıl seçiliyor? Ne tarz konumlandırmalar, ne tür sürelerde yapılıyor? Planlamalar, şehir planlamaları neye göre yapılıyor? Ve bu işgali ve insanların işte hani Filistinlilerin hayatını nasıl etkiliyor gibi çok güzel dokümente etmiş. O yüzden bununla ilgili konuşmak aslında şu an yok işte Hamas şunu yaptı, bu bunu yaptı. Nın dışında 100 yıldır Filistin'e ne oluyor'yu bence çok daha iyi özetleyecek bir kitaptı. Bilmiyorum katılıyor musunuz bana?
Ben de buna şey eklemek istiyorum. Yani bu kitabı seçmemize, kitabı okumaya başlamadan önce neden seçtiğimize dair çok büyük bir fikrim yoktu ama okudukça şunu fark ettim. Gerçekten çok iyi bir tercih olmuş. Çünkü Mademoiselle Luna'nın da dediği gibi insanlar Filistinli olmanın zorluğunu sadece Gazze üzerinde İsrail böyle bir askeri operasyon yaptığı zaman bu askeri operasyonun objesi olmak veya işte o askeri operasyondan zarar görmek olarak tahayyül ediyorlar. Hepimiz öyle görüyoruz. Yani çünkü ne zaman bizim gündemimize giriyor Filistin? İşte yine Aksa'da dua eden, yani Aksa'yı bastı İsrail askerleri gibi haberlerle işte. Ama bu kitap bize şeyi gösteriyor. En barışçıl, en kriz zamanı olmayan anlarda dahi Filistin'de yaşamak her saniye farklı şekillerde şiddete maruz kalmayı içeren bir şey. Ve bu şiddeti yani gündelik rutinleştirilmiş, insanlık onurunu zedeleyen, her an kendi canından ve malından emin olamadığın bir yaşama seni hapseden bu şiddeti anlatıyor. Nasıl üretiliyor bu şiddet? Ve bunun içerisinde sadece İsrail devleti yok. Aynı zamanda İsrail vatandaşları, yani İsrail vatandaşları eliyle yapılan şiddeti de çok güzel ortaya koyuyor. O yüzden ben şey hissediyorum, yani bu kitabı okuduğuma şu açıdan sevindim. Bir gün Gazze'nin üzerindeki hava ve yer operasyonu bitecek. Her zaman bittiği gibi. Ve bu bittikten sonra biz pek çok insan hani rahatça nefes alacağız. Evet, yani o şey bitti, saldırı bitti. Ama mevzu bitmemiş olacak. Yani problem ortadan kalkmamış olacak. Ve ortadan kalkmayan o problem hakkında konuşmak ve kendimizi o konuda bilgilendirmek önemli. İkincisi de bu kitabı okuduğum zaman şey hissettim. Son içinden geçtiğimiz 3 haftadır, 4 haftadır aslında kamuoyunun görüşlerini etkilemenin, işte sosyal medyada baskın grup olmanın çok büyük bir etkisi olduğunu, yani insanların organize olması için vesaire için bu bilgi savaşlarının çok önemli olduğunu fark ettiğimde, mesela İsrail propaganda cümlelerine aktif bir şekilde püskürtebilmek için benim Filistin'de kötü bir şeyler dönüyor'nun ötesinde bir bilgi sahibi olmam lazım. Yani onlar bana Hamas hakkında bir şey söyledikleri zaman Hamas tarihini bilmiyorsam ya da işte Gazze hakkında bir şey söyledikleri zaman Gazze tarihini bilmiyorsam hayır o öyle değil diye püskürtemem ya. O yüzden ben bu konuda hepimizin üzerine düşen önemli görevlerden bir tanesinin İsrail'in kuruluşu ne zaman kurulmuş, ne gibi teknolojilerle kurulmuş, ne gibi bir sosyolojisi var vesaire, bunları öğrenmemizin önemli bir sorumluluk olduğu kanısını yakın zamanda geliştirdim. Yani açıkçası 4 hafta öncesine kadar benim de çok gündemimde değildi ve hani oturduğum yerden yapabileceğim en önemli şeylerden bir tanesi kendimi bilgilendirmek gibi hissettim.
Hepiniz çok güzel noktalara değindiniz. Ben de şöyle oluyor bazen, hani bu bir ümitsizlik gibi, yani hani orada gerçekten bir çıkış olacak mı olmayacak mı meselesi gerçekten böyle hani bir karamsarlık var üzerimde açıkçası. Hani insanları böyle bir ekstra karamsarlığa sürüklemek istemiyorum söyleyeceğim şeylerle. Ama hani matematiksel olarak bile haritaya baktığın zaman büyüyen bir varlığın ya da küçülen bir toprağın olduğunu görmek ve bunun bu şekilde devam edeceğini düşünmek, hani sanki artık geride sadece müzelerde tanık olacağımız ya da işte nasıl şu an Amerika'da yerli Amerikalıların belli başlı böyle küçük kaldığı yani yerler varsa ve nadiren denk geliyorsan o insanlara, sanki öyle bir şeye doğru gidiyormuşuz gibi geliyor bana. Hani bu süreç içerisinde de belki herkes işte kim ne kadar önemsiyorsa elinden gelen işte protestolara katılmak gibi vesaire hani şeyler yapabiliyoruz. Ama bu kitabın da bence faydası dediğiniz gibi biz sadece gerçekten aslında şuna benzetmek istiyorum. Mesela deprem oldu ya, kaç ay önce oldu işte 5-6 ay önce deprem oldu. Biz 4-5 ay sonra depremi konuşmamaya başladık. Depremde olanlar, Türkiye'deki depremdekiler unutuldu. Şimdi Gazze'de de muhtemelen hani Hikmet'in de dediği gibi belli bir zaman sonra kesildikten sonra bu şey yani bombalama hareketi vesaire, bunu da konuşmayı unutacağız gibi 4-5 ay sonra. Hani bu hafız şeye çok canım sıkılıyor, hani bir şey oluyor, çok tepki veriyoruz, sonra unutuyoruz. Tekrar oluyor, tekrar unutuyoruz. Hani böyle bir süre gelen bir şey var ve bu zaman içerisinde de aslında dediğiniz gibi belki bu kitabın da en önemli şey mikro şekilde işte yerleşimciler ya da işte hani nasıl o mekansal olarak, hatta bir kelime kullanıyor kitapta. Genocide değil de spatial aside mı? Öyle bir şey. Yani mekanın genocide gibi bir kelimeden bahsediyor şeyde kitabın giriş kısmında. Bulursam onu size söylerim, altını çizmiştim. Ben de kitabı okumaktan hani ayrıca memnun oldum açıkçası. Böyle insana bilmediği şeyleri de ya da farkında olmadığı şeyleri tekrar gösteriyor yani.
Şimdi kitabın içeriğine biraz girebiliriz. Çok uzun bir girizgahta bulunduk. Kitabı okurken benim ilk fark ettiğim şey şu oldu kendi adıma. İşte şeyle başlıyor. Oslo anlaşmaları esnasında İsrail Devleti'nin yerleşimleri durduracağına ve yerleşimlerin illegal olduğuna dair, bunun illegalliğini tanıyacağına dair İsrail bir şeyde bulunmuş, taahhütte bulunmuş. Böyle olduğu için resmi
hatta
bir şekilde...
Hatta geri çekileceğine dair. Yani evet, geri çekileceğiz diyorlar. Ama bütün bu süreç sonunda aslında yerleşimcilerin sayısı ikiye çıkıyor yani. Hani geri çekeceğiz diye başlanan bir sürecin sonunda önceki mekanı ikiye katlamış oluyorlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş.
Yani en formal bir şekilde İsrail Devleti Batı Şeria'nın bölünmesi, parçalanması ve oraya Yahudilerin yerleştirilmesini destekleyen, mümkün kılan politikalar güdüyor. Bunlardan bir tanesi çok bu anten mevzusu, telefon anteni mevzusunu bence dinleyicilerimize aynen paylaşmamız
baz
lazım.
Baz istasyonu ya da.
Ha, baz istasyonu aynen. Anteni abi o kadar aradım ki ne demek. Şimdi şöyle bir şey varmış. Batı Şeria sonuçta Filistinlilerin toprağı ve bu hani İsrail'in de açıktan açığa karşı çıkamadığı bir şey. Ancak İsrail kontrolünde oranın güvenliğinden vesairesinden kendilerini sorumlu gördükleri için İsrail Devleti diyor ki ben özel mülkiyetteki toprakları ancak ve ancak kamu yararına bir ya da işte güvenlik sıkıntısı olduğu takdirde istimlak edebilirim. Oradaki Yahudi yerleşimciler de Batı Şeria'daki diyorlar ki işte bizim telefonumuz iyi çekmiyor. Lütfen bizim telefonumuzun iyi çekmesi için yeni bir baz istasyonu inşa edin. Devlet de bunun üzerine atlıyor. Aa öyle mi? Tamam tabii ki diyor. Aslında Filistinlilerin olan bir tepeye baz istasyonu inşa ediyor. Baz istasyonunun inşası için de İlk yapılan şeylerden bir tanesi oraya elektrik ve su çekmek. Elektrik ve su çekiyorlar ve oraya bir güvenlikçi dikiyorlar. Güvenlikçi oraya kulübesiyle geliyor. Aynı sene içerisinde güvenlikçinin ailesi ve çocukları onun yanına yerleşiyor. Ve sonra güvenlikçinin kaldığı kulübenin yanında birkaç aile daha yerleşiyor.
Bir şey söyleyeceğim. Baz istasyonu da fake.
Fake mi? Nasıl yani?
Evet. Çalışmıyor.
Evet evet başta
hadi
fake.
Hadi ya o
aynen
ayrıntıyı kaçırmışım aynen ben. Ya işte. Ve daha sonra mesela kitabın bahsettiği şeylerden bir tanesi eğer yerel halk çok ciddi bir şekilde organize olup uluslararası kamuoyunun desteğini alırsa oradaki yerleşimciler oradan kaldırılıyor ve sonra başka bir yerleşim yerine transfer ediliyor. Yani hiçbir zaman için tamamen kurtulamıyorlar ve bu değişkenlik kitabın önemli şeylerinden bir tanesi. Yani sınır mevzusu bizim milli devlet sınırları hep böyle çok net bir şekilde çizilmiş bir şeydir ve buradan itibaren Yunanistan, buradan itibaren Türkiye falandır ya. Anladığımız manada hudut ve sınırın orada frontier denen şeyden farklı olduğunu ve İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddetin en önemli özelliklerinden bir tanesinin bu değişkenlik ve dönüşkenlik olduğunu söylüyor. Bu konu hakkında ne düşündünüz? Bunu konuşmak istiyorum birazcık.
Ya bu geçicilik tabiri, temporal dediği şey kitabın bence aynı zamanda sanırım şeyden bahsediyordu. Yani dünyaya karşı İsrail bütün bu bürokratik, legal veya illegal kendi tanımları içerisinde de yani yerleşimlerle ilgili ya da işte Filistinli orada yaşayan insanlara muamelesi ya da toprağa nasıl hükmettiğiyle ilgili bir hesap verirken de çok karışık deme hakkını sağlıyor gibi. Yani o geçici oraya kuruldu, sonra şu olacaktı, bunu böyle yapacaktık falan filan. Yani bununla ilgili bir iki örnek hatırlıyorum ben de. Battir diye bir şeye gitmiştik, böyle bir yalan olmasın yani meyve bahçeleri olan böyle çok ağaçlık, çok güzel bir yeri gibi, bir köyü gibi, böyle turistik bir yeri Filistin'in. Ve orada şey çok ilginç gelmişti bana. Yani birkaç örnekte, yani gittiğimiz o birkaç ziyaret ettiğimiz yerde bir tanesinde bu Battir dediğim yeri Filistinliler, o halk o kadar uğraşmış ki oradaki doğal güzelliği ve çok büyük bir alan değil gerçekten. Hani bizim anlamayacağımız büyüklükte bir alanı yani UNESCO'ya yanlış bilmiyorsam hani doğal varlık olarak kabul ettirip güzellik olarak kabul ettirip ettirmek için ki İsrail milim milim oralardan ağaç bilmem ne şey yaparak, keserek, şu yaparak, bu yaparak girmesin, giremesin diye örgütlenmeleri gerek. Ya da işte böyle tam sınır sayılan, tam burada bu outpost dediği yerler var yani, aynı böyle şey ağaçlıklar var, şey var, işte oraya bir antenle gelen şeyler, yerleşimcilerin olduğu gibi bir yerde mesela. Bir teyzenin evine gidiyorsun ve gerisi bomboş. Ama o bomboş yer İsrail'in olmuş. Yani onlar öyle bir gelmişler gelmişler. Kadın diyor ki benim burada komşularım vardı, işte burada bir sürü ev vardı, şey vardı ve hepsi dümdüz olmuş. Yani bu şey meselesi, yani bir evin bile hesabını yapma meselesi kitabın ileriki kısımlarında, özellikle bizim birlikte okumadığımız kısımlarında da devreye girecek. Bu şey geçicilik, yani senin açtığın konuyla da bence çok ilişkili bir şey. Çünkü İsrail'in, Siyonist devletin argümanlarından biri hem orada aslında kendi kadimliğini savunmakla ilgili, daha sonra biraz arkeolojiden de bahsedecek burada. Hem de bir yandan hani Filistinliler onun hem devamı gibi, hem de oraya öyle bir ara gelip yerleşmiş insanlar falan gibi bir muamelesi var. Bu konudaki tutarsızlığı da bir strateji aslında kitabın argümanı. Yani bu ChatGPT'ye insanların yazdığı şey var ya, hani İsraillerin yaşama hakkı var mı diye sorduğunda evet diye cevap veriyor. Filistinlerin yaşama hakkı var mı? Bu karışık ve kompleks bir konu falan diye cevap veriyor. Yani bu aslında İsrail'in bu konudaki bilgi üretimini tam olarak kendi mimari politikalarıyla nasıl yıllardır ince ince işlediğini çok çok iyi gösteren bir şey. Yani sadece şu an ortaya çıkmış da bir şey değil.
Peki bu konu hakkında genel olarak pek fikri olmayan, yani sadece Türkiye'deki bir insan düşünelim. Filistin'de bir zulüm var, İsrail diye bir devlet var. Hamas var, Batı Şeria gibi bir şeyden bahsediliyor falan. Hani bu kitap yani hem tarihsel olarak nereden bahsediyor? Ve mesela şu an konuşuyoruz ya, yerleşimciler. Şimdi bir yerleşimcilerden bahsediyor. Bunun önemi ne? Bu hani büyük resimde nereye oturuyor? Bu konu hakkında bir... O zaman Hikmet Hanım, sen bize birazcık... Şimdi biliyorum bunu baştan sona anlatması çok uzun ve hani bir saatte bile anlatılamayacak bir şey. Ama en azından hani kronolojik olarak böyle çok hızlı bir özet verip, en azından atıyorum işte 1967 savaşı falan deriz ve o konuda daha çok bilgi sahibi olmak isteyen gidip kendi araştırır. En azından bize hani anahtar kelimeleri şey yapan, sunan ve tarihsel olarak konumlandıran, yani şu anki tartışmamızı bir özet verebilir misin?
Ya evet, şimdi mesela kitapta bahsedilen şeylerden anlamak için aslında bu tarihsel gelişimler birazcık şey görevi görüyor. Yoldaki işaret, yani hani şu zamanda şöyle oldu, bu zamanda böyle oldu, işte ikinci intifadadan sonra İsrail politikası şöyle değişti falan gibi şeylerden bahsettiğinde ikinci intifadanın ne olduğunu bilmeden belki anlamlandırmak zor olacaktır. Şimdi Filistin devleti Akdeniz'in doğu kıyısında ince uzun, yani böyle bir şey gibi, dikdörtgen gibi ince uzun bir kara parçası. Suriye'nin altında, Mısır'ın üstünde.
Ürdün'ün yanında.
Aynen öyle dedim ben de. Ürdün'ün batısında. Sol tarafında Akdeniz'e
hangi
kıyısı olan.
Tarih olarak nereden alıyorsun? Şu an Osmanlı dönemindeki yerinden
Osmanlı'dan başlayacağım, aynen. Sol tarafında Akdeniz olan, sağ tarafında Ürdün Nehri doğal sınırı olan bir ince uzun kara parçası. Şimdi burası aslında Osmanlı yönetimindeyken İngilizler burayı işgal ediyorlar ve 1947 falana kadar burası aslında İngilizlerin kontrolünde, yani yönetiminde olan bir manda. Siyonizmin tarihinden çok bahsetmek istemiyorum ama 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başında Batı Avrupa'daki Yahudi entelektüeller işte artan Yahudi karşıtlığı ile mücadele etmek için Yahudilerin bir ana vatanda toplanırlarsa ancak bu antisemitizme karşı şey olabileceklerini, güvende olabileceklerini düşünüp bu Siyonist ideolojiyi geliştiriyorlar ve hani bu esnada işte bizim geçen bölümde de bahsettiğimiz gibi hani Yahudilik bir ırktır, din değildir, bu ırka sahip olan herkes tek bir millettir vesaire falan gibi teoriler ortaya atarak nereye koysak, bu Yahudileri nerede toplasak diyorlar ve işte Uganda ya da
Uganda
ya da aynen. Böyle birkaç
Madagaskar'da mesela aynen geçmiş.
Evet. Ve sonrasında diyorlar ki İngilizler, Balfour diye bir şey adam diyor ki işte yönetici, hayır ya siz şeye gitsenize, Filistin'e gitsenize, Filistin'de insan yok falan diyor.
Onu Balfour dememiş. En başta o Theodore Herzl'ın işte 1896'da bir kitabı var. The Jewish Question galiba, ya da The Jewish State miydi, hatırlamıyorum ismini de. Orada geçiyor yani şimdi insanları, neticede Yahudileri bir mekana toplamak lazım. Şimdi Arjantin'e gitmeyebilirler. O yüzden böyle
ortada motive edecek bir faktör yok. Tüm evet. Dünyadaki Arjantin'e yollamayı nasıl kabul ettireceksin yani, hani değil mi?
Ve o yüzden şey, Bir de hani tarihe bakıp, şimdi o zamanlar ulus devlet tartışmaları falan var, hatırlayın yani. Ve devletler kendi meşruiyetlerini ortaya koymak için tarihe gidip bir tarih inşası söz konusu. Dolayısıyla hani onlar da tarihe bakıp, hatta bence bir sonraki okuyacağımız kitap şey olabilir. Nadia Ebul Hac'ın işte Facts on the Ground diye bir kitabı var. O da hani arkeoloji üzerinden İsrail Devleti'nin inşasını anlatıyor. Benim de unutamadım bak. Luna'nın unutamadığı kitap buymuş. Benimki de odur. Ya neticede şeye bakıyorlar. Yani İsrail Devleti hiç tarih içinde var mıydı falan. Böyle milattan önce 11. yüzyılda falan bir Filistin topraklarının şu an olduğu yerde bir devlet olduğunu iddia edip, aa evet işte bu tarih üzerinden insanları motive edip kutsal topraklar falan deyip oraya çekebilir.
King David'in devleti değil mi?
Ay, galiba.
Evet.
Bilgi seviyorum. Ya sürekli bak şu an anlatıyoruz ama bir de benim eşim siyaset bilimci. Sürekli bir şey, yani böyle çok bilmem gereken şeyleri bilmediğimi fark ettiriyor bana, özellikle İsrail Filistin konusunda. O yüzden şu an konuşurken de çekindiğimi paylaşmak istiyorum.
Aynen, yani yapabilecek bir şey yok. Ben de bir cümle söylüyorum, sonra inşallah yanlış ya da eksik değildir diye geçiriyorum içimden. Neyse, sonrasında İngilizler bu manda yönetimini den çekilmeye karar veriyorlar kendi iç planlamaları, hesaplamaları sonucunda ve o toprağıdan çekilirken Filistin'i kime bırakacaklarını net bir şekilde söylemeden çekiliyorlar. Bu arada da Siyonizm hareketi sonunda Avrupa'dan akın akın Filistin'e şeyler geliyor. Bu aslında çok küçük oranlarda mülteciler geliyorken, Yahudi Holokostundan sonra 1945'ten sonra çok daha büyük oranlarda gelmeye başlıyorlar tabii ki. Ve 1947'de Birleşmiş Milletler'de bir oylama yapılıyor. Burayı işte kim geçsin başına, Filistin'i kim yönetsin? Filistin topraklarının ikiye ayrılması ve bir kısmının oraya 1-2 sene önce gelmiş olan Yahudi mültecilere verilmesi, bir kısmının da yerli halkın elinde kalması ve iki devletli bir yapının inşa edilmesi kararı çıkıyor Birleşmiş Milletler'den. Bunu
hani sosyal medyada sürekli bir haritalar ve haritaların yıllar içinde değişmesi gösterilir ya. Bu 1947 Birleşmiş Milletler haritası o ilk haritalardan bir tanesidir. Burada da yani o sırada 1947'de nüfusun sadece %33'ü Yahudiyken toprağın %56'sını onlara vermişler. Dolayısıyla bu harita çizildiği anda zaten savaş çıkıyor yani. Çünkü iki taraf da haritayı kabul etmiyor. Yahudiler şey diyor, bize daha çok toprak verdiniz ama bu toprağın işte bir kısmı çöl falan. Hani biz burayı istemiyoruz, biz daha çok istiyoruz, şurayı istiyoruz yapıyorlar. Filistinler zaten kabul etmiyor çünkü bayağı saçma. Hani zaten büyük bir dezavantaj söz konusu. Sonrasında
bunun,
zaten
bunun anlamsızlığını şöyle konuşabiliriz. Ben geçen bunu düşündüm. Yani bazen bir şeyin absürtlüğü analoji yapmadan ortaya çıkmıyor. Mesela şöyle düşünelim. Amerika'da güney sınırlarda her yıl yüz binlerce Meksikalı Amerika'ya geçiyor değil mi? İltica ediyorlar. Bir gün Birleşmiş Milletler bir araya geliyor ve diyor ki Texas eyaleti, Kaliforniya eyaleti vesaire 3 yıl önce oraya gelen mültecilerin şeysine verilecek. Oylama yapıyoruz. Belçika ne diyorsun? Evet, verilmeli. Meksika olmalı orası. İşte Bulgaristan ne diyorsun? Evet, Amerika'dan ayrılmalı orası falan.
Bunun var ya yani, en yakın mesela, en yakın benzetmesi muhtemelen Türkiye'de işte birkaç sene önce gelen Suriyeliler üzerinden. Hadi bakalım toprağı işte şunları Suriyelilere verelim gibi bir şey olsa Türkiye'de çıkacak olan kanı
Hatay'ı
düşünemiyorum.
Hatay'ı onların yönetimine verelim.
Aynen, evet.
O kadar absürt ki düşünsene Belçika. Belçika'yı ya da İsveç. İsveç'i oraya iltica eden mültecilerin kontrolüne verelim. Yani bir bu, ikincisi de şu anda Filistinliler o kadar zaten kötü, yani 1947 sınırlarını dahi o kadar mutlak şekilde ihlal etmiş ve onun üzerinde genişlemiş bir İsrail ile karşı karşıyayız ki Filistinliler diyor ki okey tamam 1947 sınırlarına dönelim diyorlar. Ama 1947 de o kadar anlamsız bir sınır çizmiş ki yani onun absürtlüğünü de konuşmamız lazım bence yani hani.
İsraillemek diye bir tabir çıktı ya şimdi internette. Yani bir direnişin bir parçası olarak, yani işte ben bir masada oturuyordum. Biri geldi, ya 2 dakika arkadaşımı bekleyebilir miyim dedi ve sonra geldi beni masamdan kovdu. Bütün arkadaşları da geldi buraya oturdu falan gibi hani. Bu tabii biraz komik bir örneği yani. Hani buna İsraillemek, birinden bir şey çalmak, yüzsüzce çalmak, benimdi zaten demek gibi bir şey yaptılar hani. Gerçekten öyle olduğu için aslında. Ya bence şey de önemli burada. Hani biz bu platformda çok milliyetçilik üzerine konuştuk. Oraya çekmek istemiyorum konuyu ama Filistin'in başına bunlar geldiğinde burası böyle bir Arap milli ulus devleti falan değildi yani. Yerli halkı olan, daha önce bir imparatorluk görmüş, yakın zamanda büyük dünya savaşları sonu manda şeyi görmüş. Çiftçisi, toprağı belli yani, böyle bir yerde oluyor bu. Hani gerçekten tahayyül etmesi zor. Ve şimdi hani bu kitap içerisinde, ya şimdi tarih şeyini bozmak istemiyorum anlatacağınız ama hani niye mesela arkeoloji bu kadar önemli, işte Servet'in bahsettiği kitapta eminim çok daha detaylı anlatıyordur. Çünkü İsrail devletinin şu an mesela hani Kudüs'e gittiğinizde gezilecek yerlerde, Yahudi şey kuart mahallelerinde diyeyim, böyle arkeolojik buluntu gibi sunulan ve oradaki Siyonist devletin sanki hani 3000 yıldır biz buradaydık zaten falan demesini meşrulaştırmaya çalışan şey yapılar var, güncel yapılar var ve o şekilde boyanmış, o şekilde sunulmuş falan. Hani işin hani bu kadar yakın tarihte olup bu kadar açıkça bir yalan ve süsleme ile bir el oyunuyla bunun yapılıyor olması gerçekten ilginç yani. Ve
bir de evet,
dünyanın da bu kadar hani desteğinin bu şekilde bölünmüş, parçalanmış olması zaten ilginç. Hani şu an günümüzde yaşadığımız şeye tekrar bir hatırlayacak olursak, yani Gazze'nin şu an başına gelen şey, hani bu komik yani karikatürize paylaşım hakkında böyle bir hadi politik bir karar verdiniz. Bir de bu insanlar gelip şu an ayrı bir soykırım yapıyorlar yani ve buna destek, daha çok para vermeye çalışıyorsunuz. Yani gerçekten anlaşılır bir şey değil. Hani sosyal bilimci, akademi falan filan bir şeyler diyoruz ama ben arada bunu düşündükçe böyle şey oluyorum. Yani ben insan olarak aklımın almadığı bir noktadayız. Hani rasyonel şeyler konuşalım, konuşuruz. Ama bir yandan da manyakça bir şey yaşıyoruz yani. Açıkçası elinde bıçakla dolaşan bir seri katil sokakta bağırarak hani çıplak bir şekilde koşuyor ve birileri ona para saçıyormuş gibi hissediyorum bazen yani. Hani öyle bir manyaklık seviyesi yaşıyoruz gibi geliyor.
Daha peki, kötüsünü yaşıyoruz.
Daha kötüsü tabii ki de.
Şu an mesela Mademoiselle Lula'nın dediği şey nasıl mümkün oluyor? Bunun önemli araçlarından bir tanesi. Ay çok komplike bir tarihi var. Hani biz orayı anlayamayız. Yani çok çok kompleks. O yüzden en iyi, yani biz bu işi İsraillere bırakalım, onlar daha iyi anlıyor, onlar daha iyi halleder falan. Böyle bir tutum var. Evet, komplike bir tarih. Okuyacağız, öğreneceğiz yani. Hani birazcık da böyle düşünmeye başladım.
Bir de bu tavrın arkasında kesinlikle İsrail'in Orta Doğu'nun kalbinde somehow yani ay mucizevi bir şekilde survive etmiş bir demokratik ülke olarak, beyaz bir ülke olarak kendini, beyaz Orta Doğulu olarak kesinlikle yansıtılması olduğunu altını çizmek isterim yani. İslamofobiyle de altı çok ciddi doldurulmuş bir güven o İsrail'e, batıdaki birçok entelektüelin duyduğu güven.
Ya konuyu Amerika'ya getirmek istemediğim için şu an burada gördüğüm birçok şeyi paylaşmıyorum ama bence sırf bunun üzerinde bir bölüm çekilebilir. Hani Amerikalılar bu mevzu hakkında nasıl konuşuyor ve nasıl anlıyorlar? Bu Amerikalıları anlamak için değil, yani en büyük kaynak sağlayıcı Amerika olduğu için, anlaması önemli bir şey olduğu için söylüyorum. Yani tarih içinde bir takım tarihler ve isimler vereceğim. Yani bilmeyen, duymayan, daha çok bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar uzun uzun onları şey yapabilir, araştırabilir. Ama biz hani günümüze getirmek açısından hızlıca söyleyeceğim. 1948'de kalmıştık. Nakba. Zaten Farha filmini konuştuk. Anlamak için o periyodu bence çok iyi bir şey. Çünkü bu kitabın da iyi yaptığı şey, o gündelik deneyimi anlamadan sadece politik bir işte şu olay oldu, bu olay oldu, sonra şu olay oldu dili kullanılarak çok kolay İsrail perspektifine çekilen ve bir şey olmamış gibi yani. Hani işte o ordu da onu yaptı. Hani İsrail ordusu bir şeyler yapıyor, diğerleri de terörist falan gibi, böyle bir dile çok çabuk kayabilen bir anlatı oluşuyor. O yüzden hani kitaba çabuk gelmek istiyorum ama genel olarak anahtar kelimeleri vermek için 1948 Nakba, 1956 Süveyş krizi, 1967'de Arap devletleriyle olan savaş. Bu savaştan sonra şimdi Occupied Territories, işgal edilen topraklar dediğimizde aslında bu savaş sırasında olan işgalden ve o topraklara aslında referans veriyoruz. 1987'de birinci intifada, 1993-2000 arasında Oslo müzakereleri.
İntifada dediğimiz şey de yani Hamas'ın kurulması ve Filistin Özgürlük Örgütü'ne alternatif bir silahlı mücadelenin başlaması, topyekün silahlı mücadelenin başlamasına referans veren bir şey birinci ve ikinci intifada.
Evet, orada şey gerilimi var. Bir diasporadaki Filistinliler ve onların yapmaya çalıştıkları, bir de içerideki Filistinliler ve 5 yıl geçiyor, 10 yıl geçiyor, 20 yıl geçiyor. bir şey değişmiyor. O zaman biz kendimiz artık bir isyanda bulunacağız gibi bir tepki.
Bir de o kadar devletlerle,
2000'de, ikinci intifada,
Arap devletleriyle vesaire savaşılıyor. İsrail orada galip çıkıyor vesaire. Aslında çok büyük bir şey aslında, yani güven kaybı da. Yani başka ülkelerin bile dahil olduğu bir savaşta yenememiş. O bu sefer biz kendimiz yapmaya devam etmeliyiz gibi bir şey de var orada.
2000'de ikinci intifada var. 2006'da da Gazze'nin açık hava hapishanesine dönmesi söz konusu oluyor. O kısmı yani bugün Gazze'de olanları anlamak için biraz önemli. Şeyde de kitapta anlatıyordu değil mi? O içerideki şeylerin nasıl çıkarıldığını. Ya da ben başka bir derste dinledim galiba. Yani Gazze'nin içinde de, yani Gazze'nin de İsrail devletine dahil olmasını savunan bir takım Yahudi yerleşimciler Gazze'ye de yerleşiyorlar. Ama 2005'te İsrail devleti onları oradan çıkarıyor. Hatta orada çatışmalı bir çıkarma oluyor. Onlar çıkmak istemiyorlar falan. Ondan sonra 2006'da seçimler oluyor. Normalde hep El Fetih kazanıyor Batı Şeria'da da, Gazze'de de. Ama Gazze'deki işte 2006'daki seçimlerde El Fetih kaybediyor. Onun yerine Hamas kazanıyor. Ve hani içerideki yerleşimciler de çıkmıştı zaten 2005'te. Dolayısıyla 2006'da Hamas kazandıktan sonra da İsrail ambargoya başlıyor. Ve Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştü diyoruz yani. O tarihten itibaren.
Bir şey... Ondan önce çok daha rahat girip çıkabiliyorlar Gazze'liler İsrail'e. Hmm. Yani çok daha derken yani görece daha rahat bir şekilde İsrail topraklarında çalışabiliyorlar falan yani.
Bir şey
yani.
Çek etmek için soracağım. Ben hatırladığım kadarıyla benim iki arkadaşım, birisi şeyde, ben İsveç'te exchange öğrencisiyken, ikisi de Filistinliydi. Birisi El Fethi'yi destekliyordu, diğeri Hamas'ı destekliyordu ve çok aşırı tartışmalarına böyle şahit olmuşumdur. Şunu çek etmek için soracağım. Benim bildiğim kadarıyla El Fethi daha diyalog üzerinden bir anlaşmaya varılması üzerinden, yani bu böyle bir politikası olan bir siyasi grup. Hamas ise biraz daha çatışmanın da olabileceği, biraz yani bu tür farklılıkları vardı değil mi? Öyle hatırlıyorum sanki. Biliyor musunuz çok böyle detaylarını, farklılık?
Ben çok politik dile hakim değilim o açıdan. Kimler kimi tarif etmek için ne tarz sıfatlar kullanıyor, çok böyle bilmeden yanlış bir şey söylemeyelim istiyorum. Sadece şunu, yani tarihsel olarak şunu söyleyebiliriz. El Fetih daha seküler bir parti. Hamas bu Müslüman kardeşlerden doğmuş. Daha hani o kanattan gelen tarihsel olarak.
Bir de şöyle bir şey var. El Fetih benim bildiğim kadarıyla Filistin Özgürlük Örgütü'nün dönüşmüş, tarihsel olarak dönüştüğü hal. İlk başta Filistin Özgürlük Örgütü de milis olarak İsrail'e şey yaparken, Oslo müzakerelerinin belki de en büyük şeysi Yasser Arafat'la görüşerek Filistin Özgürlük Örgütü'nün silahlı mücadeleden el çektirilmesini sağlaması onun Batı perspektifinden en büyük şeysi. Yani bu aslında ideolojik bir farklılıktan ziyade, işte biz bunu doğru bulmuyoruz, biz şunu doğru buluyoruz falandan ziyade, tarihsel olarak bir grubun susturulup onların susturulmasına Filistin halkının verdiği bir tepki ile hayır biz şeye, silahlı mücadeleye devam edeceğiz demesi üzerine de Hamas örgütü kuruluyor gibi bir şey aslında. Ya da bir güç kazanıyor.
Çünkü onların da Çünkü onların da tartışmaları böyle şey üzerinden devam ederdi. Hani birisi diyordu ki saldırmalıyız, işte hani şey yapmalıyız, bu silahlı çatışmaya devam etmeliyiz gibi bir argümanı vardı. Diğeri de bu sefer bu bize ne kazandıracak ama gibi, böyle sürekli bunun üzerinden dönen biraz kısır da döngü hani tartışmalara girdiklerini hatırlıyorum da, o yüzden birazcık hafızamı da tazelemek istedim.
Şimdi bu kısa tarih dersinden sonra kitaba dönecek olursak, kitap Oslo müzakerelerinden mi konuyu alıyor?
Yani girişte öyle ama daha sonra şeye de, daha devletin kurulması esnasına da dönüyor. Mesela bizim konuşmak istediğimiz bölüm Kudüs bölümü. Kudüs bölümünde hani daha İsrail devleti kurulmadan önceki politikalardan 1960'lara kadar politikalara değiniyor.
Size bir soru sorabilir miyim o zaman? Yani şu an kitabın ilk 56 sayfasını konuşuyoruz bugün. Okuduğunuz yerden en çok şaşırdığınız, aklınızda kalan ve bugün anlamanıza yardımcı olduğunu düşündüğünüz birer şeyi paylaşabilir misiniz?
Yani ben Hikmet Hanım ve Luna kadar detaylı ve hani çok daha fazla okuyamamış olsam da hani belli bir kısmına kadar okuyabildim. Benim en aklımda kalan, yani bu tür bir, aslında bazı şeyleri kavramsallaştırmak da iyi oluyor bazen. Çünkü diyoruz ki bir yayılma var, bir işte hani bir işgal söz konusu vesaire. Oradaki kelime işte bu genocide değil de, genocide de bu arada şey demek, soykırım demek Türkçe'de ve hani yer kırım aslında. Türkçesinde de yer kırım diyebiliriz belki de. Yani yerin, toprağın kırımı aslında, toprak kırımı. Benim herhalde aklımda kalan önemli bir kavramdı ve muhtemelen bu kavram üzerinden bazı şeyleri düşünmeye devam edeceğim diye tahmin ediyorum.
Ya benim çok ilgimi çeken şey şu oldu. Kudüs'ten bahsederken Şimdi bir Kudüs'ün açıkçası ben coğrafi şeysini hiç bilmiyordum. Kudüs öyle bir yer ki Batı Şeria'nın içerisinde Batı Şeria'ya böyle İsrail girmiş azıcık böyle ve Kudüs orası. Kudüs şehri böylece hani ikisinin arasında bir sınır şeysi yaratıyor. Ortasından yarılmış batı tarafı Kudüs'ün Yahudi, doğu tarafı Filistin kontrolünde ama doğu tarafına da İsrail böyle girmeye çalışıyor falan yani hani. Kudüs'ün üzerinde İsrail'in hakkını artırmak için yani burası bizim şehrimiz, biz buradan çıkaramazsınız denilmesi için. Yani İsrail hep geleceğe yatırım yapıyor bu mimari ataklarla, stratejilerle. Bunlardan bir tanesi de şu. Bunun bir aracı da şu olmuş. Mesela Batı Kudüs'teki yeni İsrail mahallelerini sanki o Kudüs'ün devamıymış ve Kudüs hep böyle bir bütünlük arz eden bir şeymiş gibi bu imajı yaratabilmek adına oraları yaparken, yeni yerleri inşa ederken bir taş kullanıyorlar. Limestone denen bir şey var, Kudüs taşı. Ve bu taşı kullanarak estetik bir bütünlük sağlıyorlar. Tüm binaların dışarısına bu taşı koymak zorundasın. Hani şey, Bodrum fotoğraflarına falan baktığımız zaman o beyaz evler bilmem ne, ay ne güzel ya tüm Bodrum hepsi bir aynı falan diyoruz ya biz mesela. Bunun yaratabilmesi, bu imajın yaratılabilmesini sağlıyorlar. Şeylerle, şehir planlama politikalarıyla. Ve böylece şey, biz aslında Kudüs'ün ana merkezinde bulunmasak dahi Yahudiler olarak, orası daha ziyade hani Filistinlilerin kontrolünde dahi olsa, burası bir Yahudi şehri imajını vermeye sağlıyor ve ayrılmasını, yani çünkü İsraillerin en çok korktuğu şey şu: biz şu anda at koşturuyoruz Filistin'de ama bir gün gelecek ve biz bu Birleşmiş Milletler'in hani partition denilen ayrılma planı bize dikte edilecek ve onun dikte edildiği an geldiğinde ne kadar çok yeri ikna edici bir şekilde burası Yahudi yeri diyebilirse kar diyebilmek için o şeyin kullanılması, Kudüs taşının kullanılması benim için çok ilginç ve çarpıcı bir ayrıntıydı. Bunu çünkü anekdotal bir şey bahsedeceğim. Ben eşim Ürdünlü. Ürdün'e gittiğim zaman beni Ürdün şehir merkezinde Amman'da eşim dolandırırken işte böyle çok şey bir şekilde, nasıl diyeyim, gururlu bir şekilde, mağrur bir şekilde işte binaları gösterip bak şu binadaki taşı görüyor musun? Bak işte bu şey taşı, Ürdün taşı. Bizim eski binalarımızda hep bu taş vardı falan diyordu böyle. Ay ne kadar güzel, ne kadar estetik. Benim bir gün evim olursa ben evimin dışına böyle yapmak istiyorum falan diye anlatıyordu bana. Sonra ben bu bölümü okuduktan sonra gidip ona baktım. Aa dedim ya, İsrailliler de böyle bir şey yapıyormuş. Aynı taş mı bu falan? Evet, aynı taş dedi yani. Bu kısım benim için çok çarpıcıydı.
Ya ben de o çok etkilendim. Özellikle o taşların giderek inceldiği, kaplamaya dönüştüğü bir hikaye de var yani kitapta. Çünkü aslında bu biraz zorlanıyor. Yani düşünsene yani çok şey, bu şu an hani Gazze'de insanlar ölürken bunu anlatmamız çok saçma geliyor olabilir bu arada. Yani böyle politik estetik bir tercih. İsrail'in estetik politikası falan gibi bir başlık atıyormuşuz gibi gelebilir ama yani her tür ev yapılıyor. Değişik değişik genç mimarlar geliyor. Yerleşimciler arasında Amerika'dan şuradan buradan insanlar burada işte kariyer yapıyor. Gündelik hayatında bu İsrailler. Ve hiç olmadık yerlere, yani içi acayip şey yerlere bile bunu yapıyorlar. Bir yandan da bu masraflı bir şey olduğu için bunu sağlamak, Filistinlilerin yaptığı inşaatlarda dışı beton, sıvalı vesaire binalar olmaya başlıyor. Yani bu her yerinde böyle değil tabii ki Filistin topraklarında ama yani o aradaki uçurum artırılıyor bir şekilde. Uçurum derken neyi kastediyorum? O eskiden geliyoruz biz, buralar hep böyleydi. Hep biz yani bu, yani benim ilgimi çeken şeye bağlayacağım bunu da. Yani kitabın, bunu biraz başta bahsetmiş olabilirim ama yani bu kolonizasyonu böyle, evet yani buradaki en büyük ödenen bedel insan hayatı. Asla bunu minimize etmek için söylemiyorum. Evet, birinin kafana silah dayaması en büyük bedel ama bunun dışında çok dikey, yani hem yerin altını kolonize edeceğim hem yerin üstünü kolonize edeceğim. Tarımı, mimari, yaşam koşullarını, kanalizasyonunu, her şeyini, hem yerin üstüne hava alanını kolonize edeceğim. Yer bana yetmeyecek, ayrılıkçı o apartheid dediğimiz, yani iki halkın ayrı yaşaması gerektiğini, bunun barış için tek gerekli çözüm olduğunu gelip çaldığım topraklarda şey yapmak, sağlamak için bazı yerleşimleri üste koyacağım, bazısını alta koyacağım. Bunlar arasında mekansal hiyerarşi yaratacağım. İşte yok oradan köprü çekeceğim, oradan tünel kazacağım falan. Yani ve bunun da aslında çok işe yaramadığını, eninde sonunda bazı kesişimler oldu ve bunların Filistinlerin hep aleyhine işlediğini anlatıyor kitap. Bu yani beni çok şey yaptı. Nasıl diyeyim? Yani benim tahayyülümde yani sömürgecilik daha tarihsel bir kavrammış. Onu fark ettim. Ve yani biraz az önce konuştuk ya bu işte Clinton'la ilgili bir şey sordun, sonra üstüne konuşmak istemedik, konuşmadık, daha farklı bir yol aldık ya. Belki onu sileceğiz ama sildik belki de onu, ama o tanjanta gitmedik. Ama ben hani şunu paylaşmak istiyorum, bu kitabı tekrar başından başlayınca şöyle bir yani kaç yıl sonra ve şu olayları takip ederken ben açıkçası yıllardır işte sosyoloji içerisinde decolonize dediğimiz şeyin yani sömürge karşıtlığını, sömürgesizleşme, İşte yaptığın işi sömürgesizleştirme, toprağını sömürgesizleştirme, daha güzel bir Türkçe çevirisi var mı bilmiyorum. Yani bunun çok hayati bir şey olduğunu, bunun bir varlık yokluk meselesi olduğunu daha iyi idrak ettim yani. Şimdi bu, mesela burada bir tane altyapı örneği veriyor. Kitap üzerinden gidelim yine. Mimari bir altyapı örneği veriyor. Şey yapıyorlar, kanalizasyon sistemini adam gibi yapmıyorlar, tamam mı? Hani bu Filistinlilerin yaşadığı kısma doğru. Öyle olunca da işlenmemiş kanalizasyon 300 tane falan birikinti halinde bir bölgesinde şeyin Batı Şeria'nın yanlış hatırlamıyorsam şey yapıyor, birikiyor. Öyle olunca bu İsrail yani Siyonistlerin aslında hani Filistinliler, Araplar zaten pis gibi diskurlarını destekliyor. Aynı zamanda ama mesela bunun hukuki yanı da çok fazla. Bütün bu mimari kararların hukuki yanı çok önemli. Şey yapıyorlar, bu izin vermiyorlar Birleşmiş Milletler'in bunu fonlayıp da oraya düzgün bir kanalizasyon yapmasına mesela. Yani ama bir yandan da buranın fotoğrafı çekiliyor, buranın bu televizyonda görüyor. Bu insanlar pislikten hastalanıyor gerçekten de. Öyle bir hapsetme ki bu sadece hani Gazze'nin yaşadığı, ya bunu demek istiyorum. Yani evet, buradaki en büyük mesele kafana silah dayanması. Buna dikkat çekmeliyiz şu an ve bunun için ne yapabiliriz konuşmalıyız, ama bir yandan da yavaş yavaş öldürülen, yavaş yavaş silinmeye çalışılan bir toplum var orada. Yani ben sömürgeciliğin böyle bir şey olduğunu tekrar hatırladım. Ya yani birazcık vaktimiz ilerlediği için eğer izniniz olursa kitabın sonlarından da beni çok çok etkileyen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kitabın bir noktasında E.L. Weizmann bu IDF dediğimiz yani İsrail savunma tırnak içinde ordusunun böyle büyük komutanlarıyla bir röportaj yapıyor ve orada bu postmodern teorisyenlerin işte bu Deleuze ve Guattari falan gibi isimlerin bazı teorilerini nasıl insanların evlerini swarming dedikleri yani bu şey evlerin içini oya oya, yani mesela bir mahalle düşünün, evin başından giriyor askerler, doluşuyorlar bu arıların şeyine, kovanına girmesi gibi bir hareketle doluşarak oya oya evlerin içinden bütün bir mahalleyi işgal etmelerini, felsefesini meşrulaştırdıklarını anlatıyor. Yani meşru kelimesini tabii ki onların gözünden kullanıyorum. İşte bu postmodern teorilerde işte mekansızlaşma, hani deterritorialization, işte ne bileyim işte aslında var ama yok gibi çok fazla şey nasıl diyeyim soyutlamalı şeyler, teoriler olduğu için bu askerler bunları bayağı eğitimlerini veriyorlarmış. Aslında orada bir duvar yok, duvarı duvar gibi düşünmeyin, şöyle düşünün falan gibi böyle birazcık da akademik bir dille bezeyerek bu şeylere, askerlere böyle bir eğitim veriyorlarmış. Ve bunu da gerçekten de evlerin duvarlarını geçmek için bir şey olarak kullanıyorlarmış. Yani askeri eğitimlerin bir parçası olarak. Şimdi burada hem askeri şey birleşti, hem buna karşı hukuksuzluk çerçevesi birleşti. Hem de o mimari onlar için o geçicilik mevzusu. Yani Filistinli'nin evi ise o duvar duvar değildir. Sen onu yıkana kadar duvardır falan gibi. Yani tabii ki şu an ben karikatürize ediyorum. Kitabı okuyanlar çok daha iyi. Türkçe'ye de çevrildi zaten. Görecektir. Bu benim açıkçası bu kitabı niye unutamadığım şeylerinden biridir. Yani biz bunları okuyoruz. Okuduğumuz şeylerin bir bedeli var. Bazı okuduğumuz şeyleri bir kullanımı var. Hani yazarların dışında bu dolaşan fikirlerin ne kadar insan hayatıyla ilişkili olduğunu da bana hatırlattı yani açıkçası. Hiçbir zaman o yaşıma kadar da hani ne mimari hakkında bu kadar düşünmüştüm açıkçası arkadaşlar. Ne de benim okuduğum, ay çok ilginç falan bulduğum postmodern teoristlerin böyle milletin yani canını evine kastedecek bir şekilde kullanılabileceğini düşünmüştüm. Öyle, bunu da paylaşmak isterim yani. Ben Oyuk Topraklar kitabı benim için güç, yani nasıl bir şey? Hiçbir şeyi azımsamamak lazım. Sömürgesizleşmek çok önemli bir şey mevzusunu böyle beynimde çok böyle yere, hani grounding diyorlar ya, böyle ayağımı toprağa bastıran bir kitap oldu o açıdan yani. Kanalizasyonuna kadar, duvarına kadar, teorisine kadar, ağacına kadar düşünmek zorunda kalıyorsun Filistin'de yaşadığın zaman. Çünkü milim milim bir işgalle muhatap olmak bu demek yani. Ve bu bana hani kendi hayatlarımızda da, İnşallah Gazelilerin yüzünün güldüğünü görürüz ama bilgi üretiminde ne yapıyoruz, ne bileyim, ya da bizim zamanlarımız, mekanlarımız decolonize etmek neye benzeyecek? Bunun bedeli nedir? Bunun hakkında çok fazla düşünmeye itiyor yani hani. Çok geniş aldım, özür diliyorum. Farkındayım, Filistin konuşmak zorundayız ama bunlar bağımsız değil maalesef. Şu an propaganda savaşları da bence bununla ilgili yani birazcık. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Yani çok şey yaptım, sazı elime aldım, hakkınızı helal edin ama.
Ya bu duvar mevzusunda yani çok haklısın. Kitabın önemine dair söylediğin her şeyin altına imzamı atarım yani. Bu duvar konusunda benim için en çarpıcı şeylerden bir tanesi. Yani bu kitabın öncesi ve sonrası olarak düşündüğümüz zaman. Ben abi Filistin'in ortasından geçen bu duvarı, ayrılık duvarını şey zannediyordum. Bir kere yapıldı bitti, orada duruyor falan. Ama onun kendisi dahi o kadar değişken bir şeymiş ki, özellikle bu yerleşimciler ne kadar yayılırlarsa duvar onları onları da kapsayacak şekilde İsrail'i genişletmek üzere yeniden hani rota oluşturuluyor şeklinde, rotası değiştirilerek şey yapılıyormuş ve böylece bugün Filistin kontrolünde olan bir tepecik yarın İsrail'e ekleniyor, o duvarın yeri değişiyor. Duvarla beraber askeri checkpoint denen, ne deniyor orası yani şey?
Kontrol noktası.
Kontrol noktası, aynen. Askeri kontrol noktalarının yerleri değişiyor, duvarın bulunduğu yer değişiyor. Yani organik bir şey olarak o duvar varlık sürdürüyor o mekan içerisinde. Ve en sonunda Mazar Luna'nın hani neden bu değişkenlik İsrail'in ne gibi bir işine yarıyor diye sorduğu sorunun bir diğer hani kafanızı yormayın ya siz, çok karışık burasının bir başka yanı da şu. Bir gün gerçekten ayrılacak Filistin ve İsrail topraklarını ayırmak için bir siyasi irade geliştirilecek olsa ayıramayacaksın. Ayıramazsın, mümkün değil yani. Bu iki halkın toprağını neye göre ayıracaksın? Ve mesela ben şunun yapılmaya çalışıldığını kanaatine vardım bu kitabı okuduktan sonra. İsrail sanki batıya şey veriyor, böyle bir müsaade veriyor. Yani siz işte abuk sabuk teorilerle gelin. İşte Filistin şurası olsun, İsrail burası olsun. Bu ikisinin arasında şöyle ayıralım, böyle ayıralım. Ve biz 5 sene, 10 sene sizin dediğinizi yapmaya çalışırız. Ya da altına imzamızı atarız. İşte ne bileyim, Uluslararası Birleşmiş Milletler bize şuradan çekil, yerleşimcileri kaldırın dedi diye. Hadi oradan yerleşimcileri kaldıralım, okey. Ama en sonunda öyle büyük bir projeyle o toprak, Filistin topraksal bütünlüğü öyle bir ihlal ediliyor ki, sadece toprak bütünlüğü de değil, Mademoiselle Luna'nın dediği gibi yeraltı, yerüstü, hava bütünlüğü yani. En sonunda şuna varılacak yani. Biz dediğiniz hepsini denedik. Filistinlilere vermeyi denedik. Toprak, işte Gazze'yi onların kontrolüne verdik. İşte Batı Şeria'yı onların kontrolüne verdik. Bak olmuyor. Bütün bu topraklar bizim. Hani buna varmaya çalışıyorlar. Hani.
Ya da şu anki gibi öldürerek. Yani şu an Gazze'deki şeye soykırım denmesini de altına çizelim burada yeri gelmişken. Bütün bu yasal yollarla yapmadığı şeyi aslında Gazze'yi Hamas'ın yönetiyor olmasını bahane göstererek orayı Filistinlilerden arındırmaya çalışıyor şu an yani. Ne yapacak orayı insan kalmadığında çok tahmin edilebilir yani. Hani kazılar başlayacak. Zaten burada şunlar vardı. Yerleşimler yapıp çok hızlı bir inşaat planı öngörüyorum. Yani şey, Allah korusun yani, ama hani eğer muradına ererse yani çok büyük inşaat projeleri tahmin ediyorum yani Gazze'de bu okuduklarımdan sonra.
Kitabın başlangıcında yanlış hatırlamıyorsam bu projeden de bahsediyordu. Yani doldurmak, boşaltmak üzerinden bir strateji var. Yani bazı mekanları boşaltarak kontrol altına almak. Mesela Gazze'deki, en başta dedim ya, Yahudi yerleşimcileri oradan çıkarıp Gazze'yi sonra abluka altına almak. Ya da tam tersi, işte Batı Şeria'da Yahudileri belli yerlere koyarak kontrol altına almak. Ya bu ikisi de iki ayrı strateji olarak birleştirilip kullanılıyor yani aslında diye anladım ben.
Ya bence mesela bu kitap bana şunu gösterdi. Hani İsrail devletinin amacı şey değil, böyle hani Belki bana katılmayacaklar olur biraz sonra söyleyeceğim şey ama hani amaçları hani ne kadar çok daha fazla Filistinli'yi öldürebiliriz değil. Filistinlileri öldürmek de, yerlerinden etmek de, kontrol altına almak da, onurlarını kırmak da, 1948'de yapıldığı gibi iltica zorunluluğunda bıraktırmak da onlar için o topraktan Arapları kovmak ve o toprak üzerinde bir Yahudi çoğunluğunu inşa etmenin şeysi. Ve bunu Nakba'da görmüşüz yani. İsrail Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı askerlere bu köyleri boşalt. Bu köyleri boşaltın ama nasıl boşaltacağına sen karar verirsin. İster öldürürsün, ister onları göçe zorlarsın. Hani hepsi benim hiçbir şey fark etmez. Yani Arapların başına ne geldiği adamın umurunda değil. Orası, o toprak onun eline geçtiği sürece. O yüzden bazılarını korkutarak, bazılarını öldürerek yani şu anda mesela Gazze'de neden ikinci Nakba deniyor Gazze'de olan bir tane? Çünkü hani Nakba'da 750 bin kadar Filistinli yerinden yurdundan edildi. Ve onların bir kısmı Gazze'ye taşındı. Şimdi Gazze'deki 2 milyon nüfustan 1 milyonunu Kuzey Gazze'den Güney Gazze'ye ittiler. Ve şu anda da Mısır'ı zorluyorlar. Mısır alsın bunları, Gazze'nin tamamını boşaltalım. Hani Gazze'deki çoğu kişiyi öldürerek hani insanlar soruyor ya, bak Türkiye'de ben bunu çok karşılaşıyorum yani. Türk sosyal medyasında falan işte. Gazze'liler de neden kendilerine verildiği halde, boşaltın emri verildiği halde kalmaya devam ediyorlar? Çünkü daha önce bu insanlar bunu yaşadılar. Yani 1948'de köylerini boşaltırlarken şu anda orada karışıklık var. Seneye ya da bir iki ay içerisinde oraya geri döneceğiz beklentisiyle boşalttılar ve aradan kaç sene geçti? 80 sene geçti, 75 sene geçti, hala geri dönemediler. Bunu yaşadıkları için Gazze'liler ölme pahasına dahi olsa evlerini ve yurtlarını bırakmıyorlar.
Bir de abi mülteci kamplarını bombalıyorlar. Hani nereye kaçıyorlar? Aynen. O yüzden soykırım.
Ve yani mültecilere iyi davranan bir dünyada yaşamıyoruz. Yani hani göçtük, hicret ettik, her şey güllük gülistanlık gibi bir örnek yok yani Filistinlilerin gözü önünde. Bir de ben de önemli olduğunu düşünüyorum. Bahsetmeden geçemeyeceğim. Yani bütün bu tartışma içerisinde bu terörle mücadele söylemi bence İsrail'in bunu çok stratejik bir şekilde kullanması, Batı diyeceğim. Yani ne kadar genelleyebilirim bilmiyorum ama genelleyebiliriz bence. Batı'daki devletlerin de daha öncesinde de vardı ama 11 Eylül'den sonra bu konuda böyle bir aşırı ahlaki üstünlüğü ele almış bir modda. Yani yapabileceği her türlü kötülüğü, hukuki her insan hakları ihlalini, başka ülkenin içine oynatabileceği, her at koşturabileceği olayı buna bağlama alışkanlığından dolayı böyle karşılıklı bir körler sarlar, birbirini ağırlar durumu var ve bundan dolayı ben bu tarz politik tartışmalarda terörist kelimesinin çok çok çok dikkatli kullanılması gerektiğini, özellikle Filistin-İsrail konuşurken yani çok bu bence bir İsrail'in yani çekmek istediği yer tartışmayı ve bundan kaçınmak da bence meseleyi sömürgesizleştirmenin bir parçası diye düşünüyorum.
Ben okulda bir İsrail-Filistin 101 diye bir ders oldu. Orada Yahudi pro-Filistin bir hocanın sunumu vardı. Hoca bunu yaparken fark etmemiş. Sonra soru cevapta birisi sordu. Genel olarak Filistinlerin aktivitelerinden bahsederken terörizm dediniz ama atıyorum 1940'larda Filistin köyleri boşaltırken Yahudilerin yaptığından, İsraillerin yaptığından bahsederken terörizm ifadesini kullanmadınız mesela hocam diye uyardı mesela. Hoca da evet haklısın, özür dilerim falan demişti.
Yani geçen siyaset bilimci bir arkadaşımla konuşurken şöyle bir ifade kullandı. Spesifik söylediği şeyi de söylemeyeyim izin vermeden ama şu grup terörü bir yöntem olarak kullanıyor. Bunu söyleyebiliriz dedi mesela. Bunu anlıyorum. Yani bilimsel olarak bir eylemin terör uyandırma amacıyla, halkı korkuya sürükleme amacıyla yapılmasına terör denmesini anlıyorum. Bunu bir kenara koyarak bizim gündelik hayatımızda, televizyonlarımıza, sosyal medyalarımıza, videolarımıza tıklanan her şeyde terörist denilen insanlar ve grupların ben artık bir boş göstereni, yani altı boşaltılmış bir ifadeye, insanları topluca belli bir düşünceye itmek amacıyla kullanılan boş bir ifadeye dönüşmeye başladığını düşünüyorum. Yani işlenilen suça değil de suçlunun kimliğine dahi değil, sen bunları düşünme, bunlar terör falan yapıyor demeye varmaya başladığını görüyorum. Tabii ki de şimdi istisnai örnekler dinleyicilerimiz verebilir ama ben bu terörle mücadele diskurunun gerçekten genel sosyal meselelerde çok çok gereksiz bir illüzyon yarattı. Yani göz boyama, dikkate çekilmesi gereken yerden, sosyal meseleden, sıkıntıdan farklı yere çekmeyi çok teşne bir ifade olduğunu düşünüyorum yani. Bunu mesela İsrail kendi şeylerini çatışma kelimesini kullanarak yapıyor. Yani sanki biz dedim ya başta hani sınır var, iki tane Filistinli asker, iki tane İsrail asker birbirine tak tak tak silahla vuruyor. Böyle saçma bir şey var yani, algı var. Terörde de tam tersi, masum İsrailliler ve terörist halk falan. Çocukları hala bunu görüyorum, çıldırıyorum internette. Çocukları kalkan yapıyormuş Hamas falan gibi. Yani birine terörist dediğin zaman bu iddianın doğru olup olmaması bir noktadan sonra gündemden çıkmaya başlıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani belki dinleyicilerimiz arasında bunun bize niye anlatıyor diyen olabilir. Yani hani biz Filistinleri terörist olarak görmüyoruz ama çok ilişkili bence. Çünkü Gazze şu an terörist, yani terörle mücadele kapsamında insanların ve çocukların öldürülmesi ne şu an göz yumuyor bu devletler benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden bu Instagram'da postlar banleniyor. İslamofobik ve oldukları ve antisemitizm güya karşıtı oldukları için bu buradaki yaşayan Müslümanlar terörist ilan edildiği ve bunları savunmak terörist savunmak gibi düşünüldüğü için bu kadar kendi çevrelerini meşrulaştırılıyorlar. Böyle yasal, hukuksal çerçeveler çiziliyor. O yüzden bunu, bu meseleni iyi gündeme getirmenin önemli olduğunu düşündüm.
Bu kitap da bence yani aslında bugün değil, her gün Filistinlerin çöpü nereye atacağına kadar hayatlarının nasıl terörize edildiğini anlatıyor.
Ve orada aynen, iki tane devlet olmadığını da çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor bence. Yani Filistinlilerin kontrolünde dediğimiz Gazze ve Batı Şeria'nın dahi ne kadar İsrail kontrolünde olduğunu baktığın zaman ortada tek bir devlet var. Ve bu tek bir devlet, siyasi güç, bazı bölgeleri yerlilere, yani Filistinlilere yerli diyebiliriz, yerlilere vermiş gibi gözükerek aslında ayırmacı, yani apartheid denen şey hani ayırmak ya, iki şeyi ayırmak için kullanılan bir şey. Irk üzerinden ayırmacı bir şeyde bulunabilmeyi, politika güdebilmeyi meşrulaştırıyor. Çünkü diyor ki hani Filistinlerin kendi toprağı var. Hani Filistinlilerin kendi şey egemenlik alanları var. Benim o yüzden ben kendi devlet olarak Filistinlilere İsraillilerle aynı hak sunmak zorunda değilim. Onlar benim topraklarımda istediği gibi yürümek zorunda değil. Çünkü onların kendi istediği gibi yürüyebileceği kendi gazeleri var. O yüzden hani bu terör söylemi de İsrail'in aslında kendi topraklarında yaşayan kişilere farklı haklar adaletsiz bir şekilde hani o hakları dağıtabilmesini de şey kılan bir şey, mümkün kılan bir şey. Kitap üzerinden bir iki noktaya daha hani kapatmadan önce değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten o kadar dolu dolu bir kitap ki ve biz başka şeylerle bağlantı kurma eğilimimizden dolayı yeterince o materyalleri tartışamadık gibi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi mesela şeydi. Doğu Kudüs'te şehir planlamacılığı, hani mesela şehirlerin şeysi var ya, işte şuraya şu kadar boyutta, şu ölçekte bir şeyler yapabilirsin, üçüncü katın üstüne çıkamazsın bilmem ne falan. Bu kuralları geçirerek Kudüs'te, Doğu Kudüs'te yaşamayı Filistinliler için imkansızlaştırma gibi bir politikası var. Mesela işte diyor ki burası tarihsel alan, o yüzden bu tarihsel alanın korunması için yeni bina yapamazsın. Ya da mesela diyor ki işte atıyorum 100 metrekarelik bir şeye, arsaya, arsanın sadece 1/4 büyüklüğünde, yani 25 metrekarelik bir ev yapabilirsin. Ve bunlar Yahudi mahalleleriyle şey mahalleleri arasında farklı olduğu için Filistin mahalleleri. Ya da şey yapıyorlar mesela, işte ortada bir Filistin mahallesi var. Bu Filistin mahallesinin hemen yanında o mahallenin doğal manada sınırların genişlediği zaman erişeceği yeri hemen koruma alanı ilan ediyor. Ve işte burası kamusal alandır, buraya şey yapamazsın. Böylelikle kira fiyatlarını yükseltiyorlar. Ev stoğunu kontrol altında tutuyorlar ve bir yerden sonra orada yaşamak istemiyor Filistinliler. Yani Türkiye'de şu anda ne kadar zorlaştı, işte kiralar yükseldi, ev stoğu bilmem ne falan filan diye biz ne kadar şey yapıyoruz. Aynı şekilde kağıt üzerinde İsrail şeysinde olmayan bir yerde Filistinlerin yaşaması imkansızlaşıyor ve oradan göç etmeye zorlanıyorlar yani.
Yani bir politika yok, binlerce politika var.
Aynen.
Binlerce küçük küçük politika var.
Şey biliyor muydun bilmiyorum, ben bu kitabı okuduğum zaman şey yaptım, hani yerüstü yeraltı politikalarından bahsettik ya, yeraltı politikalarında da Filistin topraklarındaki, İsrail ve Filistin topraklarının tamamındaki su, içilebilir kullanılabilir su stoğunun pek çoğu %90'lar falan oranında galiba Batı Şeria'daki şeyin altındaymış. Öyle olduğu için orası coğrafi olarak da yüksek. İsrail toprakları daha alçak şeye yakın, deniz kenarına yakın. Batı Şeria daha yüksek, dağlık bir alan ve onların altına yağmur musluları birikiyor. İsrail oradaki suları kendi şehirlerine göndertiyor. Bunu nasıl yapıyor? Mesela Filistinlilerin kuyu açmasını zorlaştırarak ya da diyor ki kuyu açabilirsin ama sadece 3 metreye kadar. 3 metrenin daha da altında olan sulara erişemiyorsun. O sene çok fazla yağmur yağmadıysa tarım alanlarını sulayamıyorsun mesela falan.
Yıllar önce YouTube'da bir video izlemiştim. Orta Doğu tarihini su politikaları üzerinden anlatıyordu. Onu şu an hatırlamıyorum ama dinleyicilerden de Google'lamayıp bulan olursa diye bir bahsetmek istedim. Çok ilginç bir video olduğunu hatırlıyorum ama.
Ya bölüm çok uzadığı için ben şeye girmek istemiyorum. Bu arkeoloji mevzusuna girmek istemiyorum. Ama kitapta arkeolojinin nasıl arkeolojik şeylerin, alanların, kazıların vesairelerin falan da bir mekan ve millet inşası, mekana hak iddia edebilme inşası olarak nasıl konulduğuna dair çok önemli şeylerden bahsediyor. Belki onları ben şey yapmak istiyorum. Haftaya senin tavsiye ettiğin kitaptan birkaç bölüm okursak o ikisini beraber değerlendirebiliriz.
Evet, ben de onu diyecektim. Yalnız haftaya mı yapalım yoksa bunu zamana mı yayalım? Ben şimdi biz Instagram'dan bu kitabı okuduğumuzu paylaşınca Hikmet Hanım inanılmaz bir ilgi oldu ve ben şok oldum ve çok mutlu oldum. Gerçekten biz biraz şey gibi düşünmüştük. Hani doktora derslerinde gerçekten bu kitabı okuyup gelip sonra derste tartışır gibi tartışalım diye bir fikirdi bu. Ve hani böyle bir format yapsak hani başka insanlar okur mu? Özellikle hani akademik bir kitap olduğu için kafamda soru işareti vardı ama şu an bizdeki bu anlamlandırma ihtiyacı herkeste var demek ki. O yüzden hani bunu zamana da yayabiliriz. Böyle yeni sezonda da hani biz bence dönüp bu tarz Filistin'le ilgili özellikle kitaplar okuyalım. Ben böyle bir talebin olduğunu gördüm açıkçası bu bölüm vasıtasıyla. O arkeoloji kitabı da birazcık yoğun bir kitap. Ama ben her satırını çizdiğimi hatırlıyorum yani kitabın. Ve şu an sanırım okumak istemememin sebebi, bir daha bir bakmam lazım. Benim İsrail'le ilgili, Filistin'le ilgili okuduğum kitapların bir kısmı İsrail psikolojisini anlamaya yönelik. İsrail politikalarını ve İsrail psikolojisini ve dolayısıyla yöntemsel olarak konu olarak da İsraillileri merkeze alıyor. O yüzden şu an içime sinmiyor sanırım. Ama önemli olduğunu da düşünüyorum. Yani bu denklemin önemli parçası anlaşılması gerekiyor kesinlikle. Ama Filistinlilerden konuşursak özellikle bugünlerde yani politik olarak bana daha sahici bir duruş gibi geliyor. O yüzden benim hatta bugünkü bölüme gelirken şimdi başta anlatmıştım ama belki sileriz buraya koyarız ya da yeniden şimdi anlatayım. Hani bugün bu kitabı okumakla ilgili çekineceğim. Bir şeyleri kavramsal şeye düzleme döktüğümüzde illaki bir mesafe giriyor. Bir soğukluk giriyor. Böyle bir, çünkü bir şeyden mesafe almadan o konu üzerine düşünemiyorsun. Ve duygusal olarak mesafe almak istemiyorum, anlamak da istemiyorum falan modundaydım. Biraz da hani kişisel olarak da yoğun bir hafta geçirdim. Biraz ağır, yani psikolojik olarak da zorlandığım bir hafta oldu. Bugün bölüme gelmeyecektim hatta. Kızlar bana izin vermişti. Servet, senin mecalin yok gibi gelmeyebilirsin diye. Allah razı olsun sizden, gerçekten bana hani bu alanı tanıdığımız için. Ama dün bir tatil verdim kendime. Gerçekten duygusal olarak da biraz iyileştim ve böyle içime de hiç sinmiyordu. Böyle savaşın ortasında sizi yalnız bırakıyormuşum falan gibi hissettiğim için. Hani hiçbir katkım olamasa bile sadece burada olmanın bile bir şey olacağını düşündüm açıkçası. Ama içime sinmemesinin sebebi hani kavramsal bir tartışmaya gider mi endişesiydi. Ama dediğim gibi kitabın kavramsal bir tartışmaya boğduğunu düşünmüyorum. Çünkü aynı temada mekan inceleyen kitaplar okuduğum için doktora boyunca inanılmaz bir kavram salatası ve böyle literatürler özellikle tarihçiler falan bunu çok yapıyor yani o tarzda bakmıyordu olaya, gerçekten Filistin işgalini anlamaya çalıştığını düşünüyorum bu kitabın.
Çok olaylar ve tarihsel şeyler üzerinden, yani işte şu yasa geçti, bu oldu, bilmem ne falan, böyle çok daha net şunlar yaşandı, o yüzden tarihsel tanıklık da yapan bir kitap aslında yani.
Evet. Benim o dediğim diğer kitap da öyle yani. Sana somut veriler sağlayarak aslında olayı anlamlandırmanı sağlıyor. Amaç arkeolojiyi daha iyi anlamak olmayacak. Amaç Filistin'i daha iyi anlamaya olacak yani. Ona göre bence kitapları seçmeliyiz. Ama dediğim gibi şimdi o kitabı bir daha bir göz atacağım. Eğer Filistinlerin tecrübesini merkeze alıyorsa haftaya okuyabiliriz. Ama almıyorsa benim yapmak istediğim şey şu an Filistinliler tarafından kaleme alınan, özellikle Gazeliler tarafından kaleme alınan düşünce yazıları var. Hem güncelle de ilgili. Bu bölümde istediğimden birazcık daha fazla bence tarihe değindik. Olayı daha güncele çekmeyi, bugünü anlama. En azından yani düşünce paylaşımı yapamıyorsak bile duygu paylaşımı yapmak için birbirimizi alan tanıma açısından. Hem de bu yazıların İngilizce, Arapça kaleme alındığı için Türkçe'ye de aslında çok güzel, biliyor musun? Özellikle videoları sosyal medyada, yani TikTok'ta görüyorum, bir saat sonra Türkçe'ye çevirmiş şekilde şeyde görüyorum, Instagram'da görüyorum falan. O açıdan evet, çok doğru. İnanılmaz bir çeviri şeyi var, faaliyeti
herkesi
var.
Herkesi tebrik ederiz bu çeviri evet. faaliyetine katılan.
Evet, maşallah. Hani benzer bir katkımız olabilir mi diye düşündüm. Şey açısından yani daha uzun yazılmış, böyle yarı akademik diyebileceğimiz ya da akademik olmak zorunda da değil. Düşünce yazıları Türkçe'ye çevrilmemişse eğer onlardan 2-3 tane seçip tartışmak. Hani bu konuda da beğendiğiniz bir yazı olursa dinleyicilerden de isteyelim. Yani bize önerilerini atarlarsa hani o tarz bir bölüm yapmanın daha doğru olabileceğini hissediyorum. İnşallah öyle yazılar bulabilirsek yani. Kafamda bir iki tane var benim şu an.
Evet yani güzel olur bence de. Biraz daha hani mevzuyu Gazze'de yaşananlara ve günümüzde yaşananlara getirmiş oluruz. Hem hepsi birbiriyle çok bağlantılı, çok maalesef yani daha geçmişte yaşanmış olan şey bugünü mümkün kılıyor. O yüzden bunları anlamak önemliydi ama böyle bir şey yapmak mümkün olur. Son olarak kitap hakkında ben şunu hissettim. Biraz Mademoiselle Duran'ın da dediği gibi kıyımın, işgalin ne kadar çok yönlü olduğunu ve mekan politikalarıyla gerçekleştirildiğini okuyunca ben şey hissettim. Bu zulmün bitmesinin, gerçek manada bitmesinin böyle işte Batılıların sunduğu anlamsız yöntemlerle işte köprüyle Gazze ile Batı Şeria'yı birleştirelim. Yok işte Aksa'nın altı Yahudilerin olsun, üstü Müslümanların olsun, oraya asansörle insinler bilmem ne falan böyle yani absürt. Yani İsrail'in devam edebilmesi için, mevcut ırkçı, apartheid devlet olarak devam edebilmesi için o kadar absürt şeyler ortaya koyuyorlar ki ben bu zulmün bitmesi için çok realist bir yerden konuşup işte iki devlet bilmem ne, işte İsrail bir gerçekliktir, bu gerçekliği değiştiremeyiz falan gibi bir şeydense çok daha bütüncül düşünülmesi gerektiğini ve tamamen bu ırkçı yapının ortadan hani dönüştürülerek, yani yıkılmaktan falan bahsetmiyorum ama dönüştürülerek kaldırılabileceğini tahayyül etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü İsrail'i hani yani İsrail'in böyle kendisine ödünler verilerek işte şurayı da al, sus payı verilerek, işte şurayı da al, tamam gerisi bende kalsın falan, işte şunu da verelim, tamam gerisini bana bırak falan gibi şeylerle iştahının kesilebileceğini düşünmediğim için artık. Ben bu şeyinin hani İsrail'in yerleşimci, kolonyal bir devlet olduğu kavramsallaştırmasının kullanılmasının çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani kavramsallaştırmalar bence bu açıdan önemli. Şeyi anlıyorum yani söylediğin her şeyde katılıyorum. Ama bence bir gerçeklik hakkında hangi kavramı kullanırsak o gerçekliği dönüştürme noktasındaki araçlarımızı da şey kılıyor. Yani şekillendiriyor değil mi?
Şeyi izledin mi? Geçen bölümde bahsetmiştik. Basım Yusuf ve Piers Morgan'ın
evet.
mülakatı hani çok ünlü oldu. Sonra bir tane daha yaptılar. O 2 saat.
İkinciyi izlemedim. Çünkü o noktada bana şey gibi geldi. İkisi de kendi brandlerini promote etmeye çalışıyor gibi geldi.
Ben en başta o şekilde düşünüp kapattım biliyor musun? Aynı şeyi düşünmüşüz. Başını izledim. Sonra dedim ki şu an niye kişisel hayatlarından bahsediyoruz bu insanların falan diye kötü hissedip kapattım. Ama sonra sosyal medyada onunla ilgili interview'dan daha fazla kesit gördüm. Onlardan beğendiklerim oldu. O yüzden geri dönüp izledim. Sonra hani ilk 5-10 dakikası biraz dediğimiz gibi garipti ama sonra bence toparlamıştı yani. Ama asıl diyeceğim yani röportaj sırasında ben sürekli sinir krizi geçiriyorum. Öyle sorular geliyor ki saçımı başımı yolacağım yani hani. Çünkü görüyoruz kötü yani hani. Kötü insan sorusu hani böyle iyi niyet yani düşünme yani. Yani ya salak insan sorusu ya kötü insan sorusu hani. Ve böyle 5 yaşında çocuğa açıklar gibi sakin sakin tekrar tekrar açıklıyor. Şimdi ben hem izleyen ve sinir krizi geçiren insanın tecrübesine değer veriyorum. Hem de bir yandan da o adam gibi olmak istiyorum. O adam gibi olabilmek için çok sabırlı olmak gerekiyor ve çok öğrenmek gerekiyor. Sabrederek öğrenmek gerekiyor. Çünkü o kadar gerizekalıca ezberlenilmiş sorular soruluyor ki şu an ikimiz de Amerika'da yaşadığımız için de bunu hissediyoruz bence. Mesela daha demin dedim ya işte İsrail Filistin 101 dersine gittim hani. Mesela öyle sorular var geliyor ki böyle kalıyorsun. Soru çok komplike olduğundan değil. Ama o ezberleyip sormuş o soruyu ve senin ezberlenmiş bir cevabın yok. Soru karşısında hayrete düşüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Sinirleneyim mi? Doğru mu anladım? Hani buna nasıl cevap verebilirim ki falan gibi. Bu da öğrenilen bir şey. İşte böyle çok komplike falan diyorlar diye şey yaptım ya. Hani o insanlara da sanırım cevap verebilmeyi öğrenmemiz lazım. Bunu ikna oluyorum yani. En başta size itirazım bu bölümü çekerken şeydi yani, şey gibi hissetmiştim. Kötü bir analoji olacak ama böyle cenaze var ve böyle ölüm anatomisi hakkında kitap okuyacakmışız gibi hissettim. Hani anlamsız geldi yani.
Ama biz de bir cephedeyiz şu anda.
Evet. Öyle gerçekten şeylerle dolu bir cenaze ki insan acısını mı yaşasın? Bir şok hali. Yani Amerika'daki işte WhatsApp grupları Türkler arasında, onlardayım orada, herkes ne yapacağını şaşırmış durumda, böyle bir araya gelip dertleşsek mi hani falan gibi, çünkü yalnızlık da var şimdi burada. O yüzden hani Türkiye'den bizi dinleyenler ne düşünüyor, o konuda da merak ediyorum. Orada hani işte anlaşılacak bir şey yok şeyini anlıyorum. Çünkü bir, yani haklı ve haksızı net gören insanlarla beraber olma tecrübesini biliyorum yani. Ve orada daha iyi anlamamız lazım ve bu komplike mevzuları anlamamız lazım mı? Kızılacak bir şey. Çünkü komplike değil. Çok yani haklı ve haksız çok açık gibi. Ama biz şu an gündelik hayatımızı öyle bir yaşıyoruz ki bize bir komplikeymiş gibi empoze ediliyor bu mevzu. Tarihsel ayrıntılarını bilmeyince ay cahil miyim ben falan diye panik oluyorsun. O hissi ben çok yaşıyorum yani. Çünkü gerçekten bilmediğim çok şey var yani. Türkiye'nin tarihiyle de ilgili bilmediğim çok şey var yani hani. O yüzden böyle bir bilgiyle kuşatmak istiyorsun yani kendini.
Kesinlikle. Yani ve şu yani ben bir Türk vatandaşı olarak, Filistin'de yaşamayan biri olarak Filistin'in yani 75 yıllık tarihinin ayrıntılarını neden bilmek zorundayım gibi bir, hani neden öğreneyim diye bir soru olabilir çok doğal bir şekilde. Bunun sebebi İsrail'in mevcut yıkımının meşrulaştırılması, kabul edilebilir görülmesi, maalesef bu tarihin unutturulması üzerinden mümkün olan bir şey olduğu için biz bu tarihi her zaman öğrenmek, hatırlamak ve günde bize hani sanki tarih hep Ekim'in 7'sinde başlamış gibi gösterenlere karşı hayır, mevzu Hamas değil, Hamas'a odaklanmamalıyız. Siz bu halkı 75 senedir kıyıyorsunuz. Hamas yokken de kıyıyorsunuz, Hamas'ın olmadığı yerlerde de kıyıyorsunuz falan. Bütün bunları anlatabilmek için maalesef hepimizin tarih öğrencisi olması gerekiyor kanısına vardım yani ben.
Piers Morgan ve şeyin röportajını dinlerken de Basın Yusuf'un, ben muhtemelen çok sinirlenirdim, ne yapacağımı bilemezdim ve gece yatmadan önce ondan sonraki bir ay boyunca verilecek cevapları düşünürdüm. Şunu söyleseydim, bunu söyleseydim, şunu söyleseydim falan. Ya da işte ne bileyim, o adamın verdiği, hani komedyenin verdiği cevapların güzelliği o yüzden böyle tatmin edici oluyor. Şak diye cevap verebilmek.
Arkadaş, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ya?
Ya bilsen bile buna hazırlıklı olmuyorsun. Psikolojik olarak buna hazırlıklı olmuyorsun. Duygusal olarak buna hazırlıklı olmuyorsun.
Bir de bence şöyle bir şey var. Biz bu konuya çok geç katıldık. Yani şimdi bu alanda aktivizm yapan insanlar her gün benzer propaganda cümleleriyle muhatap oluyorlar. Bunlar öyle olduğu için onlar İsrail propaganda cümlelerinin hepsini, yani mümkün olan, mevcut olan tüm propaganda cümlelerinin nasıl karşılık verilebileceğini, hangi gerçekliklerle çürütülebileceğini biliyorlar. Biz böyle biraz daha şeyiz yani. Yeni geldik. Giriş
evet, yani ben anlatmıştım. Farha bölümünde anlatmıştım. 20 yaşındayken ilk defa gördüm böyle bir ortam. Ama iki tarafta halklığı falan denilen, hani 20 yaşında Amerika'ya geldim. Bu ortamla karşılaştım ve şok oldum. Çünkü Türkiye'de biz böyle bakmıyoruz yani meselelere. Öyle, o yüzden bir ikilem yaşadım bu bölümle ilgili. Ama umarım sizin de bu kitabı okumanıza vesile olur.
Ben bu arada kendimi bilgilendirmek için yaptığım şeylerden bir tanesi bu aralar şey oldu. Bir haham varmış. Yakov Shapiro diye bir haham. Bu adam Queens, New York'un Queens bölgesindeki Ortodoks Yahudi cemaatlerinden önemli liderlerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda entelektüel bir adam, yazar. Bir kitabı varmış, The Empty Wagon diye. Siyonizmin Yahudi kimliğini nasıl kaçırdığına dair bir kitap. Yani hijack ettiğine dair. Bu adamın The Palestine Pod'daki röportajını dinledim. Mükemmeldi. Linkini aşağıya bırakalım. Çok informatif bir şey olarak buldum. Çok şey öğrendim ondan yani. İkincisi de
şeyin Ilan Pape'nin şeyde YouTube'da şey serisi var. Zion diye bir dokumentary şey belgesel serisi var. 2 saatlik galiba. 1 saat ve 1 saat 2 parçadan oluşuyor. Nakba olayları esnasında yaşananları anlatıyor. Onu da çok tavsiye ederim yani mevcut İsrail Devleti'nin kurulması sürecine dair. İkincisi de üçüncü olarak son olarak da bu Farha'da bahsettiğimiz Tantra'yı izleme fırsatı buldum en son. Kesinlikle çok yani bu şeyle İlan Pape'nin dokümantasyonuyla bu ikisi birbirle çok konuşan şeyler.
Hatta Basim Yusuf da bahsetti ve önerdi biliyor kim? Musun? Basim Yusuf Piers Morgan'daki şeyinde röportajın sonuna doğru önerdi ve ben böyle ay evet biz de Fidro'da önermiştik demiştim. Gerçekten çok merak ediyorum ve böyle milyonlarca kişinin izlediği bir platformda onu önermesi de çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum.
Evet, Tantra'yı izlemediyseniz muhakkak izleyin arkadaşlar. Çünkü sözlü tarihin sözlü tarih politikalarıyla alakalı. Sözlü tarihin sınırları neler? Sözlü tarih bir şey olarak, kanıt olarak kullanılabilir mi? İnsanların hatıraları, yani hatıra dediğimiz şey yalancı mıdır, doğrucu mudur? Hatıralardan nasıl gerçekliğe ulaşabilirsin vesaireye dair de çok ilginç. Hani yaşanan şeylerin dışında aynı zamanda bu konularda çok ilginç tartışmalara sahip bir belgeseldi. Onu da tekrardan hatırlatmak istedim. Evet, bölüm bayağı uzadı. Kitabı bizimle beraber okuyan dinleyicilerimizden şöyle bir şey rica edeceğim. Bizim burada değinmediğimiz ama sizin kitapta önemli bulduğunuz olaylar, ayrıntılar, argümanlar, bunları bizimle lütfen paylaşın. Biz de dinleyicilerimizle yine Instagram üzerinden diğer dinleyicilerimize bunları aktarmak isteriz. Yani mesajlarınızı bekliyoruz bu açıdan. Çünkü biz 2 bölüm hakkında konuştuk. Giriş bölümü ve Kudüs bölümü.
Tam doktora dersi, tam doktora öğrencisi davranışı. Yani bölüme gelmeden 1 saat önce hızlıca okumaya çalışıp sadece introduction ve conclusion, bir de aradan bir chapter. Tam stil olarak onu yapmış olduk. Bu yani böyle alışkanlığımız var ama biz şimdi okumaya karar vermek ve bölümü çekmek arasında 2 günümüz var. Siz dinleyene kadar 1 hafta geçmiş olacak. O süreç içinde siz bitirirsiniz diye umuyoruz. O yüzden de hani muhtemelen çok daha önemli katkılarınız olacaktır.
Evet, biz son anda böyle bir içeriğe karar verdiğimiz için lütfen mazur görün sınırlarını bölümün içeriğinin.
Evet, bir sonraki bölümümüz için de dediğim gibi tavsiyeleri istemiştik. Onları yollamayı unutmayın. Onun dışında da kitap okumaya karar verirsek kitabın bilgilerini de paylaşacağız inşallah.
Evet, çok ağır konular konuştuk. İnşallah bir faydası olur. Aslında bugün boykot mevzusuna değinmedik ama boykot da bizim üzerimize düşen vazifelerden bir tanesi diye düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz konjektürde. İnanıyorsanız bolca dua etmek, Filistinlilerin başına gelenlerin dokümantasyonunu dünyayla paylaşmak yani. Evet, çünkü dediğimiz gibi bir sosyal medya savaşı yaşanıyor. Ve bu konuda kendimizi mümkün olduğunca eğitmek, bilgi sahibi olmak. İnşallah bölümümüz bu konuda bir etki, küçük de olsa bir şeye sahip olmuştur. Boşa gitmiş bir zaman olmamıştır yani. Ümit ediyorum ki gerçekten o kadar karamsar olabileceğimiz şeyler görüyoruz ki, ama bir yandan da ben Filistin içerisinden gelen bazı ses kayıtlarını dinledim bu süreç içerisinde. Ve gerçekten orada yaşayan insanlar hani Allah'ın vaat ettiği zaferin yakın olduğunu düşünüyorlar. Buna inanıyorlar. Ve eğer onlar bu kadar korkunç bir tecrübe içerisinde hala ümit var olabiliyorlarsa, ümitsiz olmanın hakkımız olduğunu düşünmüyorum burada yaşadığımız yerde.
Ümitsizliği reddetmeye davet ediyoruz herkesi. Ümitlerin evet, de gerçekleşebilmesi için dualarınızı da tutmayı. Sadece bugün, yarın değil.
Evet, daha inşallah kendi ömrümüz içerisinde, kendi yaşantımız içerisinde özgür Filistin'i görmek ve kutlamak imkanı bizlere nasip olur diyerek bölümü tamamlayalım inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.